Herkese merhabalar, ben Burak Scholz ve yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet, şu anda Samsung Galaxy S21 Ultra 5G elimde arkadaşlar, test masama ulaştı. Bir NDA tarihi var inceleme için, yani o tarihe kadar incelemesini yayınlayamıyoruz. O yüzden dedim ki bir kutusunu açalım. Şöyle bir ilk hissiyatını deneyelim. Sonrasında teknik özelliklerinden bahsedelim. Ve devamında kamera kurulumundan birkaç fotoğrafla beraber hatta örneklendirelim istedim açıkçası arkadaşlar. Kutudan neler çıkıyor, neler çıkmıyor. İnceleme tarihine kadar en azından hevesimizi, ilk hevesimizi alalım istedim. Şimdi lafı uzatmadan videoya geçelim. Şimdi S21 Ultra 5G ibaresini görüyorsunuz. S21 ailesinin hepsi arkadaşlar S21, S21 Plus ve Ultra, hepsinde 5G ibaresini görüyorsunuz. Hepsi 5G destekli. Tabii ki ultra geniş bant meselesi var. S21, S21 Plus ve Ultra arasındaki ufak tefek bazı farklardan da incelemesinde bahsedeceğiz 5G tarafında. Bazı detaylar var ama onları incelemeye saklıyorum ki heyecanı incelemenin şimdiden kaçmasın. Şöyle bir yavaş yavaş kutusunu açalım. Şimdiden söyleyeyim, bize sağlanan versiyon siyah olan arkadaşlar. Mat siyah. Bilginiz olsun, yani karşımıza çıkacak ürün siyah Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Bu arada kutu görmüş olduğunuz üzere küçücük bir kutu, fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Yani çok daha ince, küçücük demeyelim de nedenine geliriz ama isterseniz önce kutuyu, ürünü görelim. Evet arkadaşlar, S21 Ultra karşımızda. Jelatinini sökelim. Bir tane de burada var. Ekranın üstünde de jelatin var aslında arkadaşlar ama bu koruyucu jelatin, bunu çıkarmayın. Gayet milimi milimine yerleştirilmiş bir jelatin gördüğüm üzere, herhangi bir sağında solunda oransızlık yok. Kutuyu çok hızlı bir şekilde aradan çıkardığımı farkındayım ama yani sebebi belli arkadaşlar. Çünkü kutudan şarj aleti de kulaklıkta çıkmıyor. Şöyle bakalım neler varmış burada. Tip C kablomuz var. Evet, yani kutudan bir tane tip C kablosu çıkıyor ama adaptör arkadaşlar çıkmıyor. Samsung'da Apple'ın yaptığı gibi diyor ki ülkemizde, dünyamızda zaten fazlasıyla artık elimizde şarj adaptörü, kulaklık oldu. Bu saatten sonra sizlere şarj adaptörü satmanın anlamı yok. Bunu önce Apple dedi, sonrasında Xiaomi ve Samsung gibi markalar bu durumu, bu bakış açısını, trendi daha doğrusu diyebiliriz, benimsedi arkadaşlar. Hatta Xiaomi dedi ki ben Mi 11 için iki farklı versiyon ortaya çıkaracağım. Bir tanesinde adaptör olsun, bir tanesinde olmasın. İki farklı kutu içeriği ama aynı fiyatlar. Lakin ne olmuş? Xiaomi kullanıcıları adaptörlü ürünü almışlar. %90'ı adaptörlüsünü tercih etmiş. Yani aslında kullanıcılar kutudan adaptör çıkmasını belli ki istiyorlar. Öyle yeşilcilik vesaire çok çok umurlarında olmamış açıkçası. Samsung tarafında tabii ki bunu ölçümlemenin bir yolu yok. Çünkü bütün kutulardan arkadaşlar adaptör çıkmıyor. Sadece bir tane tip C kablosu çıkıyor. Evet, telefonun kendisine şöyle bir baktığımızda alüminyum arkadaşlar, çerçeveyle karşılaşıyoruz. Devasa bir telefon, gerçekten büyük bir telefon. 6.8 inçlik bir ekran var. Tek elle hakim olmanız mümkün değil. Ben bunu söyleyeyim. Benim elim ortalama boyutlardadır ama maalesef mümkün değil arkadaşlar. 230 gram civarında, 200 gramın üzerinde, 220 gramın üzerinde bir telefon kendisi. Dolayısıyla bir miktarda ağır. Bunu söylememiz gerekiyor. Önünde Corning Gorilla Glass Victus arkadaşlar. Çizilmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı cam var. Biliyorsunuz Corning Gorilla Glass 4, 5, 6 diye gidiyordu. Şimdi Victus, yani birazcık daha markalaşmış, isimlendirilmiş bir ekran konumuyla karşı karşıyayız. Arkası ise mat bir malzeme arkadaşlar. Soğuk hissiyatı güzel açıkçası, bunu söyleyebilirim. IP68 sertifikasına sahip, her zamanki gibi üst segment telefonlardan beklediğimiz gibi, amiral gemilerinden beklediğimiz gibi 1.5 metreye kadar ve 30 dakikaya kadar sıvıya karşı dayanıklı, bunun bilgisini vermiş olayım. Arkadaşlar şöyle bir kamera adacısına geldiğimizde açıkçası, hani gerçekten telefon sanki bu kalınlıktaymış, yani kamera çıkıntısı kadar kalınlıktaymış. Sonrasından geri kalanını inceltmişler gibi gözüküyor. Yani telefon aslında buradan başlıyormuş da buralar sonradan kırpılmış gibi gözüküyor. Adacık, çentik, artık hani çentik demek doğru değil belki de, burada bir kamera adacığı var diyebiliriz. Daha doğru bir tanım olacaktır. Kameralardan hemen bahsetmek istiyorum. 108 megapiksellik arkadaşlar arkada. f1.8 diyaframlı bir kameramız var. Sonrasında iki tane arkadaşlar telefoto kamerası bulunuyor. İkisi de 10 megapiksellik ve bunlardan bir tanesi 3x, bir tanesi de 10x optik zoom yapabiliyor. Yani kullanıcıların kullanım alışkanlıkları herhalde göz önünde bulundurularak iki tane telefoto kameraya yer verilmiş. Yani burada bir kamera yığını olsun diye değildir diye düşünüyorum. Benim çok hoşuma giden bir detay, dönmesinden çok memnun olduğum bir detay, lazer var arkadaşlar. Lazer odaklama yapabiliyor. Biliyorsunuz dual piksel teknolojisine sahipti Samsung telefonlar ve bir dönemden sonra 108 megapiksellik sensöre geçtikten sonra özellikle S20 ailesinde dual piksel teknolojisi ortadan kalktı ve odaklama ile alakalı zorluk yaşar oldu. S20 ailesi özellikle zorluk yaşıyordu arkadaşlar ama S21 ile beraber artık lazer odaklama geri dönmüş. Hızlı bir şekilde odaklayacağını tahmin ediyorum. Bunun bilgisini vereyim. 12 megapiksellik bir tane de geniş açı kameramız var. Geniş açı kamerası, telefoto kamera, ana kamera ve yani toplam kuruluma baktığımızda arkada toplamda arkadaşlar 4 tane kamera bulunuyor. Flaşımız ve lazer odaklamamız şeklinde. Ben kameralar hakkında sizlere hemen kısa kısa birkaç tane örnek gösteriyorum. Bilginiz olsun ama incelemesine kadar arkadaşlar sabredin derim. Şimdilik birkaç tane örnek paylaşayım. Merakınız giderilmiş olsun. İncelemesinde tüm detaylarıyla beraber aktarırız. Önünde de 40 megapiksellik bir öz çekim kamerası var. Bu da f2.2 diyafram aralığına sahip ve tüm kameralar 4K 60 fps kayıt yapabiliyorlar. 8K 24 kare saniye arka kamerayla beraber çekilebiliyor ama hepsi için düşündüğümüzde 4K 60 fps hepsi destekli. Telefonu şöyle bir açalım isterseniz arkadaşlar. Bu devasa ekranın detaylarını demek istiyorum açıkçası. Dinamik AMOLED 2X adında bir ekran. Biz AMOLED ekranları, Super AMOLED ekranları zaten Samsung tarafında görüyorduk, takdir ediyorduk performanslarını. Ama şimdi Dinamik AMOLED 2X şeklinde geçiyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip 3200x1440 piksel çözünürlükle beraber gelmekle bununla beraber aslında çok önemli bir özelliği de var. S20 ailesinde göremediğimiz ama Samsung'un panel sattığı telefonlarda gördüğümüz bir mesele var. Bu ekran 3200x1440'da da 120 Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. Yani Full HD Plus'a düşürmenize gerek kalmıyor yüksek tazeleme hızı için. Her zamanki gibi yüzünüzle beraber kilidini açabiliyorsunuz. Parmak izi için arkadaşlar ultrasonik parmak izi okuyucusu var. Hatta hemen şimdi isterseniz bir tane deneyelim. Ultrasonik parmak izi okuyucusunun arkadaşlar alanı büyütülmüş. Bunun bilgisini verelim. Şu anda mesela parmağımı okutuyorum farklı açılardan ve tamamının okunduğundan emin oluyoruz. Bunun performansına değiniriz çünkü yani parmak izi okuyucusu ekranın altında olunca bir miktar zorluk yaşıyorsunuz ilk başlarda. Alışmak için, yerini bulmak için sıkıntı çekebiliyorsunuz ama tabii ki zamanla alışılacak bir şey olduğunu size söyleyeyim arkadaşlar. Veya yüz taramayı kullanabilirsiniz ki bu daha kolay oluyor parmak izi okuyucudan bence. Şimdi ekran karşımıza çıktı. Evet, şöyle bir ekran parlaklığını da azıcık yükseltelim. Yani açıkçası her zamanki gibi canlı renklere sahip bir ekran. Samsung'da hiçbir zaman ekrandan zaten şüphe etmezsiniz. Kendisi bir panel üretici marka olduğundan bir panelde neye ihtiyaç var, en iyi panel nasıl üretilir bu konudaki deneyimini tabii ki Samsung ortaya koyuyor. Ve şu hareketli duvar kağıdını kullanmak istiyorum. Şimdi kilit ekranında bu ne olacak? Evet, hareket ediyor. Oldukça hoş gözüküyor. Animasyonlu. Ve parmak izi okuyucuyu hemen deneyelim. Şöyle hızlı bir deneme yapalım. Tabii ki yerini mesela bulamadım. Ekran bir defa basınca parmak izi okuyucusunun nerede olduğunu gösteriyor ama hani siz onu göstermeden hızlı bir şekilde bulmak istediğinizde tabii ki bulamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Alışmanız icap ediyor. Telefonun sağına, soluna, aşağısına, yukarısına şöyle bir baktığımızda ses ayarları arkadaşlar sağ elinizle ulaşabileceğiniz yerlerde tabii ki bir miktar yukarıda kalmış telefonun boyutu itibariyle. Güç butonuna ulaşmak kolay. Ekran kapatabileceğiniz buton aynı zamanda. Ama ses ayarları bir miktar daha tabii ki yukarıda kalmış. 6.8 inçlik devasa bir ekrandan bahsediyoruz. Şuradaki jelatinleri de isterseniz şöyle bir alalım. Altında hoparlörlerden bir tanesi arkadaşlar AKG imzalı stereo bir hoparlör kurulumuna sahip tip C girişimiz var. Sonrasında burada bir hat girişi var arkadaşlar. Burada bir micro SD kart girişi yok. Evet, Samsung Galaxy S6 serisinde en son biz bunu görmüştük. Samsung demişti ki ben hafıza kartı desteğini kaldırıyorum. İçerideki komplike kurulumdan dolayı içeriye bir micro SD kart yuvası koyamadık, sığdıramadık demişlerdi. Ama bu telefonda öyle bir şey söz konusu değil aslında. Yani 8.9 mm'lik kalınlığa sahip bir telefonda, 6.8 inçlik bir telefonda tabii ki bu mesele içerisine bir micro SD hafıza kartı sığdıramama meselesi değil, bilinçli bir karar arkadaşlar. Evet, bu telefon 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle beraber geliyor. Ülkemizde hangileri aktif bir şekilde satışta olacak? Bu konuda bilgim yok. Artık Samsung Galaxy S serisinde de micro SD kart göremeyeceğiz gibi gözüküyor. Benim Android tarafında çok sevdiğim, Android tarafını tercih etme sebeplerimden biri olma özelliğini taşıyor. Çünkü Android'de hafıza kartınıza çok hızlı bir şekilde bir şeyler atıp geri almak, çektiğiniz fotoğrafları mesela SD karta depolayıp geri kalan depolamayı da entegre depolamayı da uygulamaya ayırmak gibi seçenekleriniz oluyordu açıkçası, ama burada micro SD hafıza kartını görmemek bir miktar üzücü. En azından benim gibi bir kullanıcı için arkadaşlar bir miktar üzücü olduğunu söyleyebilirim. Telefonun kalbinde Exynos 2100 yongası var. 5 nm mimariyle arkadaşlar. Bu yonga Snapdragon 888'e karşı nasıl bir performans ortaya koyuyor? Tabii ki bu kutu açılışı videosunda değil, detaylı incelemesinde vurgulayacağımız, irdeleyeceğimiz bir konu. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene Exynos yongalar aslında Kore'de dahi tercih edilmemişti. Snapdragon yongalar kullanılmıştı Kore'de satılan telefonlarda da, Samsung Galaxy S serisi telefonlarda da, hatta bu yatırımcılar tarafında tepki çeken bir konu haline gelmişti. Bu sene Kore tarafında ne olur bilmiyorum ama ülkemizdeki versiyon Exynos 2100 5 nm mimarili işlemci. Bilginiz olsun, bu henüz Samsung ve AMD'nin çalışmasıyla beraber ortaya çıkan ürün, yonga değil. O yongayı biz önümüzdeki sene göreceğiz. Bu sene yine Samsung'un kendi mühendisliği sonucu ortaya çıkan Exynos 2100'ü görüyoruz. Tabii ki arayüz yüzüne bakarak bu konuyu değerlendiremeyiz ama şunu söyleyeyim. Şu akıcılık her şeye yeter. Yani 120 Hz tazeleme hızı çok çok önemli. Telefonunuz ne marka olursa olsun, bir sonraki geçeceğiniz telefon ne marka olursa olsun 60 Hz'in üzerinde olsun. 90 Hz olsun. Yani ve mümkünse 120 Hz olmalı. Yani bir telefonda artık yenilik istiyorum ben. Yeni geçeceğim telefonda ben hani yeni bir şeyler bulmak istiyorum. Artık bir telefonun daha güçlü işlemcilisiyle işte daha fazla RAM, daha fazla depolama değil. Ben deneyim değiştiren bir şey istiyorum diyorsanız bence arkadaşlar yüksek tazeleme hızına sahip ekranlı bir telefonla hani tercihinizi kullanın. Deneyimi en çok değiştiren şey son zamanlarda bence yüksek tazeleme hızı. Şu akıcılığa alıştıktan sonra daha sonra kullandığınız ekranlar, 60 Hz ekranlar gerçekten şey gibi geliyor. Ne bileyim, slide gösterisi gibi geliyor. Yani abarttığımı düşünmeyin, gerçekten öyle. Ben de monitörlerinde 280 Hz'lik monitörleri, panelleri tercih eden birisi olarak açıkçası tazeleme hızını seviyorum. Ve şu akıcılığı denedikten sonra hiç istemiyorsunuz geri dönmeyi. Bilginiz olsun. Ekran kısmına geldiğinizde pürüzsüz hareket sekmesi altında arkadaşlar adaptif ve standart şeklinde iki tane seçenek sunuluyor. Standart 60 Hz, adaptifte 120 Hz'e kadar çıkabiliyor aslında. Bu ne yapıyor? Adaptif ne demek? Ekran diyelim ki statik bir görüntü, sabit bir görüntü var. Ne yapıyor telefon? Fazla enerji ve kaynak tüketmemek için ekranın tazeleme hızını 10 Hz'e kadar düşürebiliyor. Bu sayede ekstra tüketimin önüne geçiyorsunuz. Mesela şu anda kutudan Full HD Plus olarak çıktı ama ben bunu 3200x1440 aldığımda yine 120 Hz'den faydalanabiliyorum. Aradaki çözünürlük farkı ne kadar diye soracak olursanız, Full HD Plus olsa, 3200x1400 olsa ne fark eder diye, 1440 olsa ne fark eder diye merak ediyorsanız bunu incelemesine saklayalım. Ben şu anda gözle görülür bir fark hissetmiyorum ama en nihayetinde ekranın doğal çözünürlüğüyle 120 Hz temin etmek, almak mümkün olmuş bu telefonla beraber. Telefon Wi-Fi 6 ile beraber geliyor arkadaşlar. 802.11ax yani son nesil diyebiliriz. Bluetooth 5.2 ile beraber geliyor. Bu da güzel. Yüksek standartta işte Bluetooth 5.1-5.2 kulaklıklar kullanıyorsunuz mesela. Bu işinize gelecektir diye düşünüyorum. Android tarafında LDAC desteği mesela, bu önemli bir şey. Hatta bu telefona mesela bir kulaklık bağladığınızda LDAC destekli, Bluetooth menüsünde LDAC devreye girsin mi girmesin mi, açmak istiyor musunuz şeklinde hatta size soruyor. Yüksek kalite müzik dinlemek istiyorsanız LDAC desteğiyle beraber arkadaşlar Android telefonlar bu konuda avantajlar açıkçası. FM radyo var ama Arkadaşlar Snapdragon modelinde sadece, Exynos modelinde FM radyo yok. Bunun bilgisini verelim. NFC'miz var. Bu zaten artık üst segment telefonlarda standart şeylerden biri. Samsung DeX destekli, hatta kablosuz versiyonunu destekliyor arkadaşlar. Kablo bağlamadan, masaüstü deneyiminden faydalanabiliyorsunuz. Telefonunuzu istediğiniz gibi artık konumlandırabiliyorsunuz hayatınızda. Bir üstü olsun yeri geldiğinde, bir yeri geldiğinde telefon olarak kullanayım, asıl işini yapsın diyebiliyorsunuz. Ve bu telefondaki, bu bir miktar kalın telefondaki, 8.9 mm kalınlığındaki telefonda 5000 mAh batarya var. Kutusundan şarj etmek için bir adaptör çıkmıyor, lakin 25 wattlık şarj destekli, hızlı şarj destekli arkadaşlar. Herhangi bir adaptörü kullanabilirsiniz 25 wattlık. Bu konuda başınız ağrımayacaktır, sıkıntı çekmeyeceksiniz, telefonunuza zarar vermezsiniz. En çok merak edilen şeylerden biri de bu. Ben şimdi dışarıdan bunu adaptör alacağım ama bu telefona zarar verirse? Hayır arkadaşlar, telefon bataryası ne kadar güç çekebiliyorsa zaten o kadarını çeker. Fazlası telefona zarar vermeyecektir, bilginiz olsun. Bu tür akıllı teknikler, teknolojiler zaten artık bu telefonlarda uzun zamandan beri entegre bir şekilde sunuluyor. Bu telefon aynı zamanda kablosuz şarj destekli, 15 watt kablosuz şarj yapabiliyor. Ve ters şarjımız da var, yani buraya akıllı saatinizi koyduğunuzda mesela, kolumda şu anda Galaxy Watch var. Ters şarjla beraber 4.5 watt ters şarjla beraber akıllı saatinizi, kulaklığınızı şarj edebiliyorsunuz. Evet, böylelikle sizlerle beraber Samsung Galaxy S21 Ultra 5G'nin kutusunu açmış olduk arkadaşlar. Ve ilk deneyimlerimizi elde ettik, sizlerle paylaştık. Şimdi inceleme videosu gelecek ama onun için bir NDA tarihi var. Belli bir tarihten öncesinde yayınlayamıyoruz arkadaşlar. Samsung'un koyduğu bazı kurallar gereği, yani inisiyatif kullanamayacağınız şeyler bunlar, bilginiz olsun. O yüzden o tarihten sonra S21 Ultra 5G'nin arkadaşlar incelemesi sitemizde ve kanalımızda olacak. O yüzden kanalımıza abone olabilirsiniz. Sitemizi de takip edebilirsiniz. İncelemesini merak edenler için söylüyorum. Aynı zamanda sizin merak ettiğiniz bu telefonla alakalı spesifik bazı detaylar varsa incelemesinde değinelim, detaylandıralım diye arkadaşlar yorumlar kısmında bizlere belirtebilirsiniz. Biz bütün yorumlarınızı dikkate alıyoruz. Bilginiz olsun. İncelemesinde bu soruların cevaplarını da veririz. Biz bütün detaylarıyla değerlendireceğiz ama sizin merak ettiğiniz şeyler olabilir. Bunlar bizim için önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.